Ayrım 6, sayfa 62. Havala, Murat Ağırel. Muz ve kokainin kokusu çok benzer. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde zirai karantina müdürlükleri vardır. Ülke tarımı için muhtemel tehlikeleri, dolayısıyla memlekete girmesi yasaklanan bitki hastalık ve zararlarını tespit etmek, önlem almak, kara, deniz, hava, ithal ve ihraç kapılarını tespit ve ilan etmek, transit geçen ürünlerin kontrolünü yapmakla görevliler. Dolayısıyla gümrüklere gelen muzlar bu kurumun kontrolünden geçer. Yetkilileri aradım, konuştum, ilginç bilgilere ulaştım. Muzların kokusu kokain kokusuna çok yakınmış. Bu nedenle de köpeklerin algılaması çok zayıflıyormuş. Asıl öğrendiğim ise şu: Mersin limanındaki gelişmeler yaşanırken bakanlıktan Mersin zirai karantinası denetlemeye alınmış. Limandaki konteynerları kontrol eden inspektör görevi yapan kişiler denetlenmiş. Ortaya vahim bir tablo çıkmış. Burada kısa bir not vermem gerekiyor. Her ne kadar İngilizce inspektör kelimesinden türetilse de bakanlıkta inspektör adı altında görev yapan memurlar var ve bunların görev tanımı tam olarak müfettiş değil. Dolayısıyla bundan sonra inspektör diyerek anlatacağım. İnspektör görev tanımı olarak firmaya gelen malzemelerin veya üretilen ürünlerin kalitesi ve üretim prosedürlerini kontrol eder. Test yapma, kusur kaydı tutma, ürünleri analiz etme ve prosedürleri izleme gibi işlemleri yerine getirir. 30 inspektör olmasına rağmen kurumdan muz kontrollerine daima 7 kişi görevlendirilmiş. Bunda muz kontrolünün zorluğu ve hızlı işlemler vesaire gibi nedenler etkili olmuştur diye düşünürken, görevlendirilenlerin içinde konteyner başı rüşvet alındığı tespit edilmiş. İddiaya göre inspektörler 2021-2022 yılı için bahsedilen rakam ayda 200-250 bin lira kazanır duruma gelmiş. Müdür görevden alınmış. Organizasyonun içinde de bir gümrük müşaviri var. Hatta bu gümrük müşaviri bir kokain operasyonunda gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Öğrendiğime göre görevden alınan kişiler gümrük firmalarına gidip kendilerine aylık bağlanması konusunda taleplerde bulunmuş. Bunun üzerine firmalar bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Denetleyen bakanlık müfettişi 18 Ocak 2021 tarihinde tüm bu iddiaları denetleyip raporunu hazırlayarak ayrıntılı şekilde kuruma iletmiş. Raporun akıbetini araştırdım. Bakanlık yetkilileri ve kurum temsilcilerine sordum, ancak ortada rapor yok. Sümenaltı edilmiş olsa gerek. Zira müfettiş hakkında bu yapıda yer alan kişiler rapor ortaya çıkmasın diye onlarca şikayette bulunmuş. Şikayet konularına ulaşamadım. Bakın, Mersin'de karantinada yaşanan ve kurum içerisinde herkesin bildiği ve doğrulattığım bir durumu anlatmak istiyorum. İnspektör görevi yapanlardan birisi işe geliyor. 15 dakika sonra kontrol yapacağını belirterek kurumdan ayrılıyor. Sadece 4 dakika sonra elinde numune ile kuruma geri dönüyor ve numune defterine kayıt yapıyor. Bu kamera görüntüleri ile de kayıt altına alınmış, rapora eklenmiş. Yani aslında kontrol falan yok. Kendisine sunulan numuneyi almış gibi kuruma sunuyor. Şöyle özetleyeyim. Kokain kaçıran şirketleri ve ithal malları denetleyen inspektörler, kaçakçılar ve bazı ithalatçılar tarafından maaşa bağlanmış. Kaçakçıların sunduğu numuneleri hiç uğraşmadan elden alan bazı inspektörler de kuruma temiz numuneleri getirip rapor düzenleyerek malların girişine, çıkışına ya da transit geçişine izin veriyor. Böylelikle aylık 10-15 bin lira maaşlı müfettişler 200-250 bin lirayı ceplerine indiriyorlar. Bunlar müfettişleri denetleyen bakanlıkta görevli müfettiş tarafından raporlaştırılıyor. Fakat kaçakçılarla bağlantılı isimler o raporun da sümenaltı edilmesini sağlıyor, işleme konmuyor. Haliyle sonuç olarak bugünkü kokain kaçakçılığı tablosuyla karşılaşıyoruz. Bu tespitlerin yer aldığı rapor nasıl işleme konulmaz, akıl alır gibi değil. Gerçi sadece bu da değil. Rusya'ya gönderilen meyve ve sebzeler için sahte sağlık sertifikaları, gümrüklere gelen ve toplumun tükettiği gıda malzemelerinde yaşananlarla ilgili de çalışma içerisindeyim. Elde ettiğim bulgular akıl alır gibi değil. Dedim ya hani büyük resme henüz ulaşamadık diye. Bağlantılar gerçekten çok enteresan noktalara ulaşıyor. Sırf bu yüzden mücadelenin sadece gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü ile narkotik tarafından değil topyekun yapılması gerekiyor. Kim bu kadra? Şimdi gelelim bizi birçok noktaya ulaştıracak isme Ahmet Ben Hadra. Sahibi olduğu firmanın adı ETC Fruit Gıda San ve Ticaret Limited Şirketi. Kağıt üstünde sahibi Ahmet Ben Hadra. Generation Company, Extra Golden Fruits ve Zain marka buzlar da bu kişiye ait. Ahmet Ben Hadra, Panama'da 616 paket kokain yakalanan Tommy Gıda Plastik Şirketi'nin sahibi Nasır Mahmut Tomeh ile Suriye'de ortak muz ithalatı yapmış. Bu iki ismin Türkiye'de bağlantılı olduğu ayrı ayrı ondan fazla şirketleri var. Diğer bir firma da 4 defa konteynerlarında ve 3 defa gemilerinde kokain yakalanmasına rağmen faaliyetine devam etti. ETC Fruit firmasının adı ise bize bir yerden tanıdık geliyor. Anlatayım. Yıl 2014. Yine Mersin'de kırmızı et kaçakçılığı ile ilgili büyük bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında piyasa değeri 40 milyon liralık 1044 ton kaçak et yakalandı. 7 şirketin adının karıştığı operasyonda dikkat çeken en önemli nokta bu şirketlerin kısa süre önce kurulmuş olmalarıydı. İşin ilginci firmalardan ikisinin Suriyelilere ait olması. Dipnot bugüne kadarki en büyük kaçakçılık. Cumhuriyet 09.11.2014. Olay kırmızı et ithalatını yasaklayan Irak'a kırmızı et gönderilmek istenmesiyle ortaya çıktı. Irak'a transit beyanname açılarak frigorifik tırlarla Irak'a kırmızı et gönderilmek istenmesi üzerine Habur Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük memurları durumdan şüphelendi. Bunun üzerine detaylı aramaya alınan tırda kırmızı et olarak beyan edilen yükün tavuk eti, kemikleri ve kırıntı olduğu anlaşıldı. Araştırmalarda ekipler ortada bir kırmızı et ithalatı vurgunu olduğu şüphesiyle Mersin Gümrüğü'nün antrepolarında depolanan ithal kırmızı et ile ilgili operasyonu başlattı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Mersin Gümrüğü'nde yapılan kapsamlı araştırmada tonlarca ithal kırmızı etin Mersin'deki 5 ayrı antrepoda depolandığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler 5 ayrı antrepoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Bakan Nurettin Canikli yapılan sayımda akıbeti belli olmayan 1044 ton ithal kırmızı etin piyasa değerinin 28 milyon olduğunu da ifade etti. 1044 tonluk kaçak et konusu ile bunun ne alakası var derseniz sistemi anlatayım. Her şey etin başka bir ülkeye nakledilmek üzere getirilmesiyle başlıyor aslında. Bunun çıkış ülkesi Suriye görünüyor. Çıkış kapısı da cilve gözü. Daha sonra gümrük vergisi yüksek olan ithal kırmızı et içeriye satılıyor, ciddi anlamda rant elde ediliyor. Ama bunun karşısında dışarı bir şey çıkarılması gerek. İktisadi değeri olmayan tavuk kırpıntısı ya da bozulmuş tavuk ürünleri anahtar rol oynuyor. Aynı ağırlıkta mal çıkarılması gerek ki hesap kapatılabilsin. Zaten bu depoda çıkarılmak amacıyla 1000 tona yakın tavuk kırpıntısı ve iktisadi değeri olmayan tavuk kıyması gibi mallar bulunuyor. Operasyondan sonra anlaşılıyor ki denetim gerçekleşeceğini duyunca gümrükten kırmızı et yerine tavuk kırpıntısı geçirmek isteseler de bunu yapamıyorlar. Bakan Canikli yaptığı açıklamada şöyle diyor. Klasik yöntemi uygulansaydı sarı hattan kontrolsüz çıkacaktı ve tavuk kırpıntıları çıkararak hesaplar kapatılacaktı. Tam tespit kararı ile çıkaramayacaklarını anladılar ve tutmak zorunda kaldılar malları antrepoda. Bu yüzden biz kırmızı et yerine çıkarılacak olan 1000 tona yakın tavuk parçasıyla karşılaştık. Bu anlamda çok büyük şebeke çökertildi. Bu konuda basına yansıyan rakamlar korkunç. Yurt dışından transit ticaret kapsamında getirilen 1044 ton buffalo ve sığır eti tavuk kıyması ve tavuk kırıntıları ile değiştiriliyor. Kırmızı etler gümrük vergisi ödenmeden iç piyasaya satılıyor, tavuk kırpıntıları ise Suriye'ye ihraç ediliyor. Aralarında Suriyelilerin de olduğu 41 sanıklı davada antrepo sorumlusu yapılan kaçakçılık işlemini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu şirkete yönelik soruşturma sonrası Mersin'deki diğer antrepolarda mercek altına alınıyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre transit ticaret kapsamında yurt dışından getirilen 1.255.634 kilo bufalo ve sığır etinin 1.061.000 ton 622 kilogramına ulaşılamıyor. Verilen rakamlarda bir hata yok. İddianamede yazan bu. Dava dosyasına göre 4 Kasım 2014 günü yapılan operasyon sonrası ortaya çıkarılan kaçakçılık işlemi öncesinde Agility Mersin Antrepo'ya yönelik soruşturma yürütülüyor. Anılan antrepoda 7 ayrı kaçakçılık işlemi yapıldığı belirlendi. Yürütülen soruşturma sonrası Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianameye göre kırmızı etler gümrük vergisi ödenmeden iç piyasada satılıyor. Bu ürünlerin yerine konulan tavuk ürünleri ise Suriye ve Irak'a gönderiliyor. Mega Yaş Sebze şirketlerine ait Mega Antrepo ve Yayla Gıda Agro AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar sonrası hazırlanan iddianamede sanıklardan İdris Şeker'in ifadesi yapılan işlemlerin nasıl yürütüldüğünü ortaya koyuyor. Mega Antrepo'nun müdürü olarak görevlendirildiğini belirten İdris Şeker, etlerin değiştirilmesi işlemini Suriyeli sanık Ahmet Cehen'in organize ettiğini öne sürüyor. Şeker ifadesinde değiştirme işleminin Antrepo'da görevli yeminli gümrük müşavirinin çıkışından sonra yapıldığını belirterek, Ahmet Cehel'in adamları gündüz geliyordu. Kutulardaki kırmızı etler çıkarılıp yerine tavuk kırıntısı veya tavuk kıyması konuluyordu. Kırmızı etler ise gümrüklü kapının üst kısmından araca yükletiliyordu, diyor. Cehel etleri değiştirilen kırmızı et sahipleriyle olan iletişimi de Cehel'in yürüttüğünü öne sürüyor. ETC Fruit firması da bu kaçak et operasyonunda bulunan firmalardan birisi. Sahibi Ahmet Ben Hadra'da yargılanıyor ama avukatı Ersan Şen'in bildirdiğine göre beraat etmiş. Arama ve el koyma işlemi yapılan ETC Fruit'ün operasyondan bir yıl önce yani 2013'te kurulduğu anlaşılıyor. Ahmet Ben Hadra, 1998 yılına kadar CAD firmasında muhasebe müdürlüğü yaparken muz işine giriyor ve hızlı bir şekilde büyüyor. Suriye'de Muhammed Al-Gaza'nın Del Monte firmasıyla çalışıyor. Suriye'de iç karışıklık çıkınca bütün işlerini Türkiye'ye kaydırmış ve ETC Fruit adlı firmayı kuruyor. Reefer adlı büyük yük gemileriyle Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne muz getiriyor. O dönemlerde Serbest Bölge Müdürlüğü'nde sıkı arama ve kontrol yok. Yönetim değişince serbest bölgeye sıkı denetleme ve kontrol geliyor. Zaten o tarihten sonra da serbest bölgeye muz gelmiyor. Bu sefer Mersin'deki Düz Liman'a geliyor. Serbest bölgeye gelen malların bir kısmı Türkiye'ye, büyük kısmı ise Irak, İran, Suriye'ye gönderiliyor. 2012 ile 2015 yıllarında yanaşan gemilerde 20-25 konteynerden ancak 1-2 tanesi X-ray'e giriyordu. İşte bu tarihlerde ETC firması büyük miktarlarda muz yüklemesi yapıyordu. Firma yerli muzun fiyatının altında da muz satmaktaydı. Bu yerli muz üreticilerini de öfkelendirdi ve bu konuda şikayette bulundular. Bu tarihlerden sonra X-ray aramalarına hız veriliyor. Çeşitli isimlerle kurulan paravan şirketler adına gelen konteynerlarda çok defa uyuşturucu yakalanıyor. 2012 yılında Mersin Kom Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde Mersin Limanı sahasında bekleyen ve resmi evraklarda muz yüklü olduğu belirtilen konteynerde arama yapılıyor. Yapılan aramada konteyner içerisindeki muz kolileri arasına gizlenmiş birer kilogramlık 40 ayrı paket halinde kokain ele geçiriliyor. İşte tam bu süreçte firmanın ismi bir de et kaçakçılığında geçiyor. Sonrasında ise Ahmet Ben Hadra ABD'ye gidiyor ve yerleşiyor. Ancak Türkiye'deki işleri bitmiyor. Tek tek anlatayım. Tarih 16 Nisan 2022. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Mersin Limanı'nda yine buz konteynerinin içinde 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi. Operasyonu jandarma yaptı diye açıkladı. Ancak operasyonda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Şube Müdürlüğü de vardı. Kokain Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki Türkiye merkezli Yılport Holding'in işlettiği Bolivar Limanı'ndan yola çıktı. Geminin adı Norfolk, önce İtalya'ya uğradı. İddiaya göre yanaştığı liman Taranto. Bu limanı da Yılport Holding işletiyordu. Kokainin göndericisi olarak Ekvador merkezli şirket Extra Golden Fruit, alıcı ise Extra Golden Singapur şirketi görünüyordu. Muz markası Zain. Bu marka Ahmet Ben Hadra'ya ait. Dipnot Murat Ağırel. Eroin tırın soğutucu fırının içine zulalanmış. Yeni Çağ 05/2022. Ahmet Ben Hadra'nın kardeşi Ali Sultan veya öbür adıyla Ala Ben Hadra bu operasyonla ilgili gözaltına alınacaktı. Ancak tesadüf olsa gerek ailesiyle yurt dışına çıkmıştı. Firmanın vekili ve müşavirlik işlerini yapan iki kişi, şirkette yöneticilik yapan G.S. ve Suriye uyruklu finans müdürü A.A. gözaltına alındı. Mutlaka haberleri yoktur kokainden. Sorgudan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sadece H.Ö. tutuklandı. H.Ö. bu grupla bağlantılı onlarca şirketin gümrük müşavirliğini yapıyordu. Ayrıca kısa bir süre önce bu gruba ait bazı markaları da kendi gümrük müşavirlik şirketi adına Ekvador'dan konteynerlere yükletmeye başlamıştı. Diyeceksiniz ki bu kadar isimden bana ne? Ama bakın şimdi film gibi hikayede nerelere geleceğiz? 1998 yılında yine bir meyve şirketinin gemisinde yakalanan 3 ton uyuşturucu kaçakçılığına karışmıştı. Bahama bandıralı Silke Borg gemisinde Mersin limanında 3 ton uyuşturucu yakalanmıştı. Gemi Suriye'den Mersin limanına kadar izlenmiş ve operasyonu Lucky S ve Kısmet'in bir operasyonlarını yöneten Haluk Bahçekapılı yönetmişti. Şilili şirketin gümrük işlerini yine H.Ö. ve M.T.'nin şirketi yapıyordu. Bu gemi isimlerini unutmayın. İlerleyen sayfalarda yine karşınıza çıkacak. Diğer ilginç durum ise şu, gözaltına alınan G.S. daha önce Menas adlı şirkette yöneticilik yapmıştı. Kimdi bu firma diye hafızalarımızı zorlarsak, Kemal Kılıçdaroğlu ve vefat eden eski AKP milletvekili Mir Dengir Fırat'ı hatırlarız. Televizyon ekranlarında Uğur Dündar moderatörlüğünde tartışan iki ismin tartışmalarında bu şirketin ismi hayali ihracat ve uyuşturucuyla birlikte geçmişti. Şubat ayında Kapıkule sınır kapısında Hollanda'ya narenciye taşıyan bir tırda arama yapan kaçakçılık ve istihbarat ile narkotik ekipleri tırın soğutucu fanına zulalanmış tam 89 kilogram eroin ele geçirmişti. Söz konusu tır Mersin'den yüklenmiş ve malın sahibi de Menas adlı şirket gözüküyordu. Mir Dengir Fırat 2007 yılında bu şirkette bir bağının kalmadığını, şirket sahibi de kendilerinin olayda bir mesuliyetinin olmadığını, tır şirketiyle ilgili olduğunu beyan etmişti. Ancak o tartışmada Menas'a ait tırların gümrükte didik didik arama yapılan kırmızı hattan çıkarılıp yeşil hatta alınması için gümrük müsteşarlığına gönderilen ve altında Dengir Mir Mehmet Fırat'ın isminin de yazılı olduğu bir belge sunulmuştu. Belge Fırat'ın Menas'tan ayrıldım dediği tarihte yazılmıştı. Biz Hadra'ya dönelim. Burada mesela Ahmet Ben Hadra'nın kardeşi Ali Sultan'ın başka şirketlerle de bağının olması... Elbette savcılık makamları araştırıyordur. Ancak mesela benim ulaştığım bir şirket bilgisinde yine sektörde faal olan Vero adlı şirketteki ortaklığı. İTO belgesindeki bilgilere göre ortağı da Hakan Bilal Kutlualp çok tanıdık bir isim. Spor camiasında da adı eskiden sıkça duyulan medyatik bir kişiydi. Daha önce de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı birimlerine yapılan bir ihbarı değerlendirdi ve 6 Ekim 2014 günü Singapur bandıralı Mayex Bogor isimli Kolombiya'dan gelen gemide kokain bulundu. Bir konteynerin soğutucu bölümünde yarım kiloluk paketler halinde 30 paket 15 kilo kokain maddesinin sulandığı geminin 9 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Ambarlı Kumport Limanı'na giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde konteynerin Hakan Bilal Kutlu Alp'in sahibi olduğu VDS şirketine ait Ekvador ülkesinden ithal edilen muzların içinde bulunduğu konteyner olduğu belirlendi. Açılan dava neticesinde aynı zamanda bir dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi olan Kutlu Alp 2015 tarihinde beraat etti. Bu sefer Kutlu Alp'in Vero firmasında ortağı olduğu kişinin konteynerinde kokain bulundu. Belki eksik, belki daha fazla ama işleyişin bir bölümü böyle. Kadir Emin Batış'ta olduğu gibi Ahmet Ben Hadra ve Ali Sultan'ın da avukatı Ersan Şen ve ofisindeki diğer avukatlardı. Ersan Şen ve ofisi Hadra ile ilgili yazdığım yazılara da engelleme kararı çıkarttırmıştı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 70.